Podcast dinle.
Öncelikle hoş geldin.
Hoş bulduk abi.
Tekrardan az önce güzel bir yayın çıkardık seninle.
Kamera açım iyiydi mi ya? Ben böyle bir sehpanın üstüne koydum ama umarım iyiydi.
Abi saçının üstüne de koyabilirsin. Yok yok, çok cool, çok tatlı. Güzel açı. Tamamdır. Kitapları da koymuşsun. Da, kütüphane şart. Ben de daha zor kitap getirdiğim için 2 tane 3 tane. Hepsi dijitalde bizim.
Evet.
Olduğu kadar artık. Abi şöyle hemen ben giriyorum. Sorularımı sana şöyle yolluyorum kısaca. Samet Kurt kimdir? Seni bir tanıyalım.
Samet Kurt, ben Ege Üniversitesi 2014 mezunuyum. Biz uzmanlaşmanlık ve rehberlik programından mezun oldum. Ve 7 yıldır da
hangi bölümü abi anlamadım. Piro danışmanlık mı?
Psikoloji. Onu biraz hızlı söylüyorum. Ben de anlaşamadım.
Ben de yenilenebilir hep yenilebilir diyordum.
Olsun. Ege Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı'ndan 2014 yılında mezun oldum. Bu sene 8. yılımı çalışacağım inşallah. Mesleğimi bu şekilde ilerletiyorum. Genelde lisede çalıştım hep. Hatta hep lisede çalıştım. Liseli öğrencilerle çalışmayı seviyorum. Özellikle kariyer alanında çalışmalar yapmayı son yıllarda ağırlık verdim diyebilirim.
Çok güzel. Çok da güzel bir yol çizdin kendine bana
evet.
göre.
Evet.
Şimdi hemen temel sorumuza başlıyorum. Nasıl psikolojik danışman ve rehber öğretmeni olur abi? Ne yapmamız yani, lazım bu?
Psikolojik danışman ve rehber öğretmeni olmak isteyen öğrenciler üniversite kılavuzlarında yer alan bu psikolojik danışmanlık ve rehberlik ya da rehberlik ve psikolojik danışmanlık bazı üniversitelerde değişiyor. Bu programları puan yettiği ölçüsünde tercih edecek ve üniversitelerin o programını okuyarak bu unvanı alacaklar.
Özel ve devlet üniversitelerinde var bu bölüm. Sanırım fark evet. mesela fark ediyor mu özel veya devlet olması ya bir yerde çalışmak için? Denklik yani, olayları var mı sizde de?
Yani şey yok, sıkıntı yok. Üniversite yani devlete atanmak için herhangi bir sıkıntı yok. Mezun olman yeterli. Yani özelde çalışma şartları biraz daha değişik olabiliyor. Üniversite çalışacak ben psikolog danışman ve rehber öğretmen arkadaşlara şunu öneriyorum. Hepimiz için geçerli bu. Az önce benim bilgisayar nasıl mesela bilgisayar becerileri, bilgisayar programlarını bilmek, öğrenmek ve tabii ki yabancı dilini ilerletmek çok önemli. Çok değer veriyorlar o şeylerde. Özellikle özel kurumlarda. Hani bunun dışında bu şekilde.
Tamamdır. Arkadaki yaramazın adı ne?
Aa o mu? O minavlı. Ben onu görmedim vallahi. O benim kedim Ponçik. Bir tane daha var. Tatar. 2 tane kedim var bu arada.
Çok güzel. Çok onlara tatlı. Kedileri seviyoruz. Evet. Keşke kedi olsak değil mi? Böyle derdin yok. Ekmek elden, su gölden. Aa biri gözleri 2 tane farklı. Dur.
Yok abi bazen ışıktan olabilir böyle.
Hayır abi birisi mavi birisi farklı. Ha tamam.
Yok, ışıktan
bizim küçük
olabilir.
Misketler vardı küçükken böyle evet, oynardı. Evet. Aynı ona benziyor ya. Çok şeker. Ben bak kedi olmak diyor en güzel şey. Gamsız. Yemeği zaten Samet veriyor. Ama o avladığı şeyleri bize vermiyor. Okuma evet. derdi yok. Sıpa ya. Devam edelim hadi. Abi.
Tamam. Tamamdır.
İkinci sorumuz da şu Samet'cim.
Evet.
Üniversite mi daha önemli psikolojik danışmanlık ve rehberlik için yoksa bölüm mü? Fark ediyor mu?
Yani devlete atanacaksan az önce konuştuk. Çok fark etmiyor ama üniversite önemli abi. Çünkü ben bir tane doçentle ya da bir tane yardoşla bölüm çevirmeye çalışan üniversitelerde gördüm. Çok sağlıklı değil. Özellikle bizim bölüm için söylüyorum. Bence 5-6 tane bir hoca olması çok daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Sadece bizim alanla ilgili. Biz eğitim içerikli dersler de alıyoruz bunun yanında. Psikoloji derslerin yanında eğitim içerikli dersler de alıyoruz. Ama sadece psikolojiyle ilgili bizim yani temel kadrosu çok iyi olan hocaların olması gerekiyor bence üniversitede. Çünkü mesleğe atanınca devlete bile atansanız çok fark ediliyor gerçekten. Hani iyi bir üniversite yani gerçekten sistemi oturtmuş, süpervizyon eğitimleri iyi veren bir psikolojik danışmanlık programından mezun öğrenciler kendini, daha doğrusu mezunlar diyeyim, kendini belli ediyor. Onu söyleyeyim. Yani bu şekilde.
Tamam
ama,
abi.
Ama ben burada üniversite diyorum. Yani bölüm yani bu şekilde.
Tamam.
Bizim böyle bizim
şunu merak ettim de aslında. Mesela bazı tabela üniversiteleri var.
Evet.
Şunu tahmin ediyorum. Ha, evet. Adam psikoloji bölümünden hoca getiriyordur. PDR diye hani öyle şeyler işte, oluyor mu?
Evet, evet, evet. Yani bunlara dikkat etmeleri gerekiyor. Ya her şey artık çok şeffaf. Her şey yayınlanıyor. O hocanın hangi alandan geldiği, hangi alanda uzmanlık yaptığı. Yani mesela bazı hocalar işte atıyorum cinsiyet eşitliğiyle çok yoğun çalışır mesela. Senin bu ilgini çekiyorsa o hı-hı. üniversiteye gitmen senin için iyi olabilir. Kimisi mesela kültürle ilgili çok iyi çalışmalar yapıyor. Kimisi işte kişiler arası ilişkilerle ilgili çok iyi çalışmaları oluyor, makaleleri oluyor. Hani bunlara da bakıp üniversiteler aslında değerlendirebilirler. Ama dediğim gibi bir kadrosu varsa oturmuş o üniversiteler yani üniversite çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yani puanın yani düşük bir üniversite yetiyorsa ona da gitsin yani. Devlete atanma imkanı olduğu için gider orada.
Bu bölüm şöyle, top üniversitenin hangisinde var mesela? ODTÜ'de sanırım yok.
ODTÜ'de yok. Eskiden vardı. Hatta benim
Boğaziçi'nde
hocam
eskide var
ODTÜ'de
mıydı?
mesela. Tabii benim
Öyle mi?
mesela beni eğiten hocalarım mesela Ege Üniversitesi'ndeki hocaların hani mesela geçmişine baktığım zaman bir tanesi sanırım mesela ODTÜ mezunu. Ama şu an sanırım sadece psikoloji var. ODTÜ'de yok mesela. Sorun neydi bu arada? Hani nerede var mı demiştin?
Ya mesela ODTÜ'de niye kapanmış? Şu an aklıma
Onu
takıldı
bilmiyorum.
bana.
Onu bilmiyorum. Bazen açılıp kapanabiliyor programlar. Çok şey yapmıyorum. Bir de çok fazla arttı. Her programda olduğu gibi biliyorsun bizim Gök'ün
Ya
maalesef
bir
ben
ara mantar gibiydi.
Heh.
KPSS'e çok düşük atanıyorsunuz. Herkes saldırdı.
Evet. Bu her şeyde geçerli abi. Mesela bizim ülkenin genel bir sorunu bence kontenjanlar istihdama göre belirlenmiyor. İstihdama göre belirlenmediği için neye göre belirleniyor? Öğrenciler oraya yoğunlaşınca hop hemen o programı açıyorlar. Her yerde açtılar. Bizim program özelinde söylemiyorum. Bu başka programlar da böyle. Hemen açıyorlar. Dolayısıyla şişiyor program. Ve dolayısıyla mezunlar da açıkta kalıyor ve biz ne yapacağız diye düşünüyorlar. İşte bu istihdam olanaklarına bakarak da ilerlerken bir yandan da öğrenci o becerilerini ve yeteneklerini ne ölçüde geliştirebilirim ve bu üniversite benim bu becerilerimi ne kadar katkı sağlar buna göre gitsin o üniversiteye.
Tam bu sorunun devamı. Cevabını
Evet.
devam ettirebilirsin. Yani üniversite
Tabii.
seçiminde nelere dikkat etmeli öğrenciler? Zaten bunu biraz
Heh.
anlatıyordun. Heh.
Ya bu alanda ben biraz şeye güveniyorum. Tabii ki yorum okumak hani her zaman iyi olmayabilir ama ekşi sözlük mesela hepimiz giriyoruz değil mi? Ya da o üniversite okumuş öğrencilere bir danışsınlar. Sorsunlar süpervizyonları nasıl? O hocalar nasıl eğitim veriyor? Bir danışsınlar objektif bir şekilde. Bütün yorumları dinlesinler ama. Hemen böyle bir kötü yorum görünce o üniversiteden vazgeçmesinler yani. Hemen çizmesinler üstünü. Yani bu bence değerli. Özellikle o bölümü okuyan, mezun ve çalışan kişiler. Mesela şu an bana Ege Üniversitesi'ni sorsalar ben Ege Üniversitesi'ni anlatırım. İyisiyle kötüsüyle. Yani objektif bir şekilde. Eleştirdiğim yerleri söylerim işte hani eğitimin iyi olduğu yerleri söylerim. O yüzden bence bu tarz kişilerle birebir temas kurabilirse öğrenciler bizim bölüm özelinde söylüyorum çok daha değerli. Çünkü dediğim gibi iki hocasıyla da bizim bazı programlar ilerleyebiliyor. Üç hocayla da ilerleyebiliyor. Yani üniversite seçiminde bence dikkat edecek husus bu. Bir de bana göre büyük şehirde okumak ben İzmir'de okudum. Yani staj imkanları daha fazla oluyor. Bize mesela üniversite stajı kendi sağladı. Ben hiç aramadım. Çok rahattı benim için. Ortaokulda da staj yaptım. İlkokulda da staj yaptım. Liseye de staj yaptım. İşte kadın danışma merkezinde staj yaptım. İzmir Karabağlar'da. Birçok danışan gördüm. Birçok öğrenci gördüm. Hani birçok vaka gördüm diyebilirim mezun olmadan. Hani bunlar bence değerli yapıyor o üniversiteyi.
Tamamdır. Sorulara devam ediyorum.
Evet.
Samet, dürüst ol. Net ol. Elini koy vicdanına, kalbine.
Aynen. Burada dürüst olacağım. Evet, kesin. Hep dürüstüm de burada daha da dürüst olacağım. Hangi açılardan olacağımı da söyleyeceğim. Dünyaya tekrar gelsen yeniden bu mesleği seçer misin? Abi ben biraz da kısaca hemen hikayemi anlatayım. Ben 9. sınıfta bölüm seçiyoruz ya sayısal eşit ağırlık sözel diye. Ben böyle sayısal ve eşit ağırlık arasında gidip geldim. Elektronik elektroniğe böyle benim sempatim vardı eskiden beri böyle teknolojik aletlere özellikle. Teyip falan söker takardım ben. Acaba dedim bunun üzerine gitmeli miyim gitmemeliyim. Tabii ki teknoloji bundan ibaret değil ama yine de o merak oradan geliyor. Belki yani şu anki kafa yapımla işte az önce yurt dışı falan konuştuk ya biraz yayında. Mesela bizim bölümün yurt dışında çok geçerli olmayabiliyor, denkliği olmayabiliyor falan. Yani ben tekrar dünyaya gelsem PDR okurdum. Yani özellikle öğretmen olmaktan, okula çalışmaktan, MEP'te çalışmaktan memnunum. Özellikle dedim ya işte bana sağladığı o dinlenme sahası, işte tatil olanakları falan benim için çok iyi. Aldığım maaş da bana şu anlık yetiyor. Ama yurt dışında mesela çalışmak isterdim. Tabii ki bizim alanda da çalışabiliriz ama sanki böyle mühendislik alanında bir şey üretmeyi
Tam onu
daha çok
soracaktım.
istiyorum.
Yani psikolojik danışmanlık
Evet.
ve rehberlik olarak yurt dışı imkanları daha mı az?
Evet ya var. Tabii ki yüksek lisans yapan doktor ama böyle farklılıklar olabiliyor. Bizim bölüm son 50 yıldır olan bir program. Yani çok köklü bir program değil. Amerika'dan ithal edilen bir alan. O yüzden çoğu mesela Avrupa'da falan karşılığı olmayabiliyor ya da işte Kuzey Amerika'da karşılığı olmayabiliyor çok fazla. Tabii ki var. Counseling diye geçiyor mesela. Bir sürü alanı var. Hani bazen zorlanabiliyor insanlar. Bu denklik almakta ya da işte o üniversiteden şey yapmakta. Ben mesela yüksek lisans yapabilirim tabii ki var denkliği. O konuda sıkıntı yok. Ama dediğim gibi mühendisli olsam mesela yurt dışında çalışma şartları daha böyle hızlı olabiliyor, çabuk olabiliyor, pratik olabiliyor. Çünkü her yerde aynı gibi. Değil mi? Sen mesela şu an elektrik mühendisin. Yani daha iyi o
Tam
konuda
zaten
bilirsin.
soru da yine bağlantılıydı. O
Evet.
zaman mesleğin avantajları kısmından ziyade dezavantajlarıyla başlamış olalım. Yurt dışı bir
Hem
tık daha zor. Bir ITC'ye göre, bir mühendise göre ama yapılabilen bir şey.
Evet, yapılabilen bir şey. Hı-hı. Hı-hı. Yani avantaj, dezavantajı bana göre abi bizim meslekte işin çıktısını çok geç alabilirsin. Mesela danışana ya da öğrenciye iyi olup olmadığını, yani yararlı olup olmadığını yıllar sonra anlayabilirsin belki de. O çocuk sana belki 3 yıl sonra telefon edip ya hocam şu zamanda bana şu zamanda bana şunu söylemiştiniz ya, iyi ki söylediniz o sözü, benim çok hayatımı etkiledi diyor mesela. Bu bizim çok ya, bizim için çok önemli bir şey ama bunu kağıt üzerinde birine sunamazsın. İşte bir amirin bak sanki mesela şu an benim daha çok hoşuma gidiyormuş gibi hissediyorum bu yaşımda. İşte bir şey ürettim. İşte bunu ben ürettim. Sen mesela şu an panel dikiyorsun. Ben izliyorum seni. Aa diyorum, ne güzel bak, paneli dikmiş adam.
Bir şey görüyorsun diyorsun değil mi?
Bir şey görüyorum. Demek ama mesela biri bana...
Sen de ağaç çekiyorsun, öyle düşün. Ya yani tohum gibi. Yıllar sonra geliyor.
Evet. İşte bana göre yani benim gözümden dezavantaj gibi görünüyor. Bu.
Ben mesela ama, şey düşündüm. Ergenlerle uğraşmak zor mu abi? Sen liselerle yani, falan uğraşıyorum dedin.
Ben alıştığım için çok zorlanmıyorum ama... Yani kolay değil tabii ki. Anne babası bile uğraşamıyor. Sen uğraşmaya çalışıyorsun. Evet. Bir de ben şuna inanıyorum. Yani 18 yaşına kadar, yani 16 yaşında 15 yaşında bize geliyorlar yani liseye. 15 yaşına kadar atılmış bir temel var. Bir ruh alemi var çocuğun. Bir dünyası var. Sen onu tekrar işte bozuk yanlarını şekillendirmeye ya da işte iyileştirmeye çalışıyorsun. İşte yani önleyici müdahaleler yapmaya çalışıyorsun çocuğa. Bu zorlayıcı olabiliyor gerçekten. Ve çoğu şey biliyorsun, ergenlikte başlıyor. İşte riskli davranışlar vesaire. Hani bunların önüne geçmek çok daha zor olabiliyor. Yani ilkokula ya da ortaokula göre. Ama tabii ki her kademenin zorlukları var. Bunu da bu adaylara söyleyeyim. Bunu mesleğe başladıktan sonra daha iyi fark edecekler. Çok fazla kurumda çalışma fırsatları olacak bizim için. Yani ilkokula atanabilirler. Daha sonra ortaokula atanabilirler falan. Yani avantaj dezavantajı orada görebilirler. Ben mesela ortaokula çalışmam. Yani sevmiyorum. İlkokul da bana göre değil. Ben lisede buldum kendimi. Ona göre düşünüyorum. Bana göre bu. Yani avantajlarına devam edersen benim için yine söylüyorum. Ben kendi özelimde. Dediğim gibi ben öğretmenlik kadrosunda olduğum için tatilim var. Kimse bana nereye gidiyorsun diyemiyor. Yaz tatilleri var vesaire. Bunlar benim için avantajdır. Ve bir insana yardım etmenin o vermiş olduğu hazzı ben hayat boyu yaşıyorum. Bu da benim için çok iyi avantaj. Az önce söylediğinde belki çelişiyor gibi görünecek ama yani benim az önceki dediğim biraz daha uzun vadede olduğu için sanki böyle tatmin etmiyor gibi oluyor. Ama insanlara yardım etmenin hani ben o yönünü tattığım için benim için çok büyük avantaj. Bir de avantajı şu, birçok farklı kurumda çalışabilirler. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nda değil, Milli Eğitim Bakanlığı bizim amiral gemimiz gibi. Hani en çok oraya adaylar tabii ki istihdam ediliyor. Gerekirse işte askeriyede çalışabilirler. Bunların işte gerekli kuralları oluyor, takip etmeleri gerekiyor. Bunların duyuruları oluyor. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı sosyal hizmetlerde çalışabilirler. İşte özel ve çeşitli rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler. Yani bunlar tabii ki bir seçenek ama en çok tercih ettiğimiz yani gidilen alan tabii ki avantajı. Dezavantajı ise eski yıllara göre her öğretmenlikte olduğu gibi rehberlik kadrosu da azaldığı için öğrenciler daha yüksek puanlar yapmalı. Bir de gerçekten üniversitede öğrendiklerinle mesleğe başladığında yaptıkların arasında bayağı bir fark olabiliyor. Burada da kişinin adaptasyon becerisi çok öne çıkıyor. Yani kitabı bilgiler diyoruz ya, bazen o kitaptaki bilgiler meslek hayatında çok uygulanabilir olmayabiliyor. Bu da meslekte bazen tükenmişliğe kadar giden bir sürece yol açabiliyor diye düşünüyorum. Bence dezavantajı bu. Bu şekilde.
Aslında bir dezavantaj daha geliyor aklıma ama. Özel sektörde mesela zorlandıklarını duyuyorum. Ben işte kendi kardeşimden söylemiştim. Kesinlikle. Para vermeme, çok düşük maaşlar. Evet.
Kesinlikle bu. Evet, her alanda olduğu gibi bizim alanda da yani. Yani daha doğrusu bu ülkenin bir sorunu bence. Ekonomiden kaynaklanıyor. Genel bir sorun.
Türkiye'de
yani.
Böyle bir şey var. Bak yurt dışında özel sektör daha güzel para verir.
Evet.
Daha doyurucu şartlar. Çünkü çok sıkı denetlenir.
Evet.
Devlet böyle biraz düşük verir ama garanti de aynı şekilde. Evet. Türkiye'de tam tersi. Devlet yüksek veriyor mu garanti?
Evet. Ben şunu da diyeceğim ama mesela çok şey oluyor böyle. Öğrencilere de demek istemiyorum. İşte İngilizceni geliştir. Az önce söyledim ama ben genel olarak insana katkısı olarak bunları söylüyorum. Meslek için değil. İşte İngilizceni geliştir, şunu yap, bunu yap diyorum. Tamam, o çocuk çok iyi donanımlı, bir sürü terapi eğitimi almış, bir sürü donanımı var ama yine düşük maaş alıyor mesela. Yine hani özelde çalışmaya gitse yine değer veremiyorlar mesela. Hani tabii ki maaşı artan kişiler işte hani bir tabir vardır. İyi yarış atı arpasını kendi hazırlar diye bir laf vardır. Hani iyi olanlar gerçekten sivrilenler hani özelde de iyi maaşlar alabiliyor ama bence yıpratıcı olabiliyor o süreçlerde diye düşünüyorum. Yani mühendislikte de böyle. Hı-hı. Ben duyuyorum öğrencim yazıyor. Hocam diyor işte İngilizcem var. İşte şunu yaptım şu programı biliyorum. Ama yine de işte bana 3000 lira teklif ediyorlar. Hocam bu bana koyuyor falan diyor mesela. Haklı olarak. Hani sen bak artı yaptın hani. Bu şekilde.
Evet. Ya yorum aldım da teşekkür ediyorum. Sen çok güzel yazmış bana. Şöyle güzel bir soru var. Bunu yorum olarak yaz YouTube'a. Burada cevabını vermeyelim. Yani ekonomi diğerlerine göre daha çok dert eden bir ülkemiz diye. Bunu yorum olarak yaz. Evet, onu cevap verme şimdi.
Evet. Ayrıca aklıma ben, yine... Format...
olmayayım boşver.
Evet aklıma yine gelirse dezavantajlara hani yine yorumlar kısmına da ben yazabilirim. Hani benim ilk başta böyle temelde benim için dezavantaj gibi görünen şeyler bunlar. Yani okulda öğrendiklerinle yani meslekte yaptıkların arasında bir paralellik göremeyebilirler. Üzülmesinler.
Bu çoğu meslekte böyle biliyor musun? Yani evet. İşte evet. Konuştuğum herkes aynısını diyor. Şimdi güzel bir soruyla bitirelim bu yayını.
Evet.
Umarım. Abi şöyle aynen. Şimdi mesleği seçeceğim ben. Bana tavsiyen ne? Öncelikle tabii bölümü okuyacağım. Bu bölümü seçeceğim. Bölümü okuyanlara evet. Ve okuyacaklara. Öncesinde ne türlü hazırlıklar yapmam lazım? Kitap evet. Olsun, alan olsun, ilgi alaka olsun.
Evet. Ben üniversiteye gitmeden önce böyle psikolojiye ilgim olduğu için psikolojiye giriş kitabı niteliğinde böyle küçük basit kitaplar okumuştum böyle. En azından birkaç bilgim vardı. O şekilde okumuştum. Yani işte onları aslında işte bilişsel terapi, işte gelişimsel işte yani psikoloji.
Şema bu, terapi.
Aynen bu psikolojinin alt dallarını falan böyle okumuştum. Tabii ki bundan yeterli değil ama yani en azından o ilgimin olup olmadığını anlama noktasında bana yararlı olmuştu. Ya yani bizim meslekte bana göre her meslekte var ama bu bizim meslek için de sadece geçerli değil. Ya insan ilişkilerini kesinlikle problem çözme becerisi. İşte bu bizim matematikle alıyorlar ya üniversiteyi. Niye matematiğimiz var? Biz genelde sözel iş yapıyoruz. Yani konuşarak ve dinleyerek bir iş yapıyoruz. İşte bu problem çözme becerisini çok iyi geliştirmeleri gerekiyor her noktada. İster vaka çözerken, ister bir kişiyle yaşadığı problemi çözerken. Çünkü mesleğe başladığı zaman bu çok ihtiyacı olacak. Bir de çok klasik olacak ama üniversitenin kıymetini çok iyi bilsinler. Genelde biz ders geçmek için bir hafta önceden başlamıyoruz. İşte bir gün önceden çalıştığımız zamanlar oluyordu. Üniversiteyi dolu dolu yaşasınlar gerçekten. Yani ben kendi adıma da yaşadım. İşte bir kültürel faaliyet varsa gitsinler. Çünkü bunu niye söylüyorum? Yarın öbür gün yurt dışına başvuru yapacakları zaman oradaki üniversiteler şunu soruyor. Sen üniversitede ne yaptın? İşte bir kulübe üye oldun mu? İşte bir sosyal aktiviteye katıldın mı? Bir gönüllülük projesi yaptın mı? Buna çok önem veriyorlar. Bir sorumluluk projesine katıldın mı? Buna çok önem veriyorlar. Ben kendi adıma söyleyeyim yapmıştım İzmir'de. Yani her ilde böyle şeyler olabiliyor. Özellikle üniversitede gittikleri zaman ya bu tarz faaliyetlere girmeye eğilimli olsunlar. Yani üniversiteden çık, okuldan çık, eve git, evden çık, okula git olayı olmasın. Şu an umarım pandemi de ilerleyen yıllarda biter ve onların bu faaliyetleri yapması için de bu engeller kalkar. Hani benim en büyük tavsiyem bu olur. Ve tabii ki ister istemez şunu da söyleyeceğim. Eğer ileride olur ya hani bir yurt dışı falan düşünürler ya da işte farklı bir kariyer düşünürler, akademik falan yapmak isterler. Yani bu akademik not ortalamasını çok iyi tutmaları gerekiyor üniversiteye başladıktan sonra. Ama gitmeden önce de çok fazla bir şey yapmalarına gerek yok. Her şeyi zaten bence okulda öğrenecekler. Ve son tavsiyem abi hukuk olmadığı için PDR yazmasınlar. Gözünü seveyim. Sesim geliyor mu?
Geliyor. Dur, gif arıyorum buna. Dur bir dakika. Buna komik bir gif bulmam lazım.
Tamam.
Hukuk olmadığı için PDR yazmayın diyor. Bir saniye. Evet.
Aynı şekilde.
Herhalde şey olur ya.
Aynı şekilde tıp olmadığı için diş hekimliği yazmayın. Gözünüzü seveyim. Güzel oldu. Yani çünkü gerçekten niye bunu söylüyorum? Bizim arkadaşlar da vardı. Hepsini saygıyla karşılıyorum. Bu da bizim ülkenin aslında tercih probleminden kaynaklanıyor. Çünkü puana göre ve sıralamaya göre tercih yaptığımız için o sıralama oturmadığı için alttaki sıralamayı yazıyoruz. Gerçekten bu arkadaşlar meslekten de tatmin olamadılar. Okurken de tatmin olamadılar. İşte bir danışan aldıklarına danışana da yardımcı olamadılar. Zarar verdiler belki de. Yani o yüzden bir çekilmez bir hal alıyor ve sıkışmışlık hissediyor öğrenci. O yüzden lütfen iyi değerlendirsinler. Yani bu hukuk meselesi bu şekilde. Yani hukuk olmadığı için PDR yazmasınlar. Tavsiyem bu. Yine aklıma gelirse mutlaka yazarım. Yani yorumlara da yazabilirler. Şu an aklıma bunlar geldi. Ve tabii ki bizim alanda her alanda olduğu gibi hani çok okumayı, çok araştırma yapmayı gerektiriyor. Çünkü her gün değişik vakalar, tipler olabiliyor.
Bunlar kanka ben önemli. Şunu soracağım. Ne yapıyorsunuz? Yani okulda PDR'ciler, mesela hatırlıyorum, dürüst yorum yapacağım sana. Evet, eskiden evet. Böyleydi. Bizim lisede abi rehberlik öğretmenleri vardı.
Oturuyoruz abi. Tane.
Dermiş. Kanka oturma bile, otur yine iyi. Biz gitmiyorduk çünkü bizim de suçumuz var. Biz gidip de özelimizi, sevdiğimiz kızı, dertlerimizi, şunu bunu anlatmıyorduk. Tabii okay, ki. Bizde de hata var ama 9'da gelip 1'de 12'de çıkan nadir öğretmenlerdendi. Yani evet. Hep şey yapardık yorum olarak. Abi çok rahat iş ya. Çok kolay.
Böyle görünüyor. Evet.
Bilerekten evet. Soruyorum.
Evet, doğru. Sorum. Güzel soru sordun abi. Hakikaten doğru söyledin yani. Ben de samimiyetle söyleyeyim. Lisede hiçbir zaman rehber öğretmenin yanına gitmedim. Yani bu dediğim gibi öğretmenin kötü olduğunu.
Belki ya şu an geliyorlardır değil. Yani.
Evet şu an. Nesi. Yani şu an geliyorlar gerçekten. Az önce dedin ya kız arkadaş muhabbeti falan. Yani çok daha böyle hani vakalar çeşitli olabiliyor ve ailevi sorunlarını anlatanlar oluyor. Yani biz ne yapıyoruz okulda?
Yani tam onu soracaktım. Sen yani psikolog gibi orada tedavi edici yöntem mi uyguluyorsun?
Yok uygulamıyoruz abi. Bizim genelde sorunlar öğretim kademesine göre değişir. Lisede bile değişir. Sen mesleksel çalışıyorsan genelde kriz odaklı çalışırsın. Krize müdahale yöntemlerini öğrenmen lazım. Bir çocuğun burnunu kırdığı zaman ne yapman lazım? Bunların şeyini öğrenmen lazım. Yani bunu okulda öğretmeyebiliyorlar bazen. Teoride kalabiliyor daha doğrusu. Yani bu okul türlerine göre biz plan yapıyoruz abi. Yıllık planımız oluyor. Esnetilebilir tabii ki. Ocak ayında şu çalışmaları yapacağız. Kasım ayında şu çalışmaları yapacağız. İşte Mayıs ayında şu seminerleri yapacağız. Böyle yıl içinde bir sürü şey planlıyoruz. Ve bunları yıl içinde uyguluyoruz. Bunun haricinde bireysel danışmanlık hizmeti veriyoruz çocuklara. Grupla danışmanlık hizmeti veriyoruz. Gerekirse sınıflara girerek sınıf rehberliği, grup rehberliği gibi çalışmalar yapıyoruz. Aslında rehber öğretmenlerin geneli bu şekilde geçiyor. Şeyle tabii ki diğer öğretmenlerle de sıkı bir işbirliği içindesin. Çünkü öğretmenler derse giriyor genelde. Onlardan bilgi alıyoruz. Sınıf rehber öğretmenleriyle sıkı sıkıya ilişkiliyiz. Biz okul rehber öğretmeniyiz. Bir de sınıfların biliyorsun kendi sınıf öğretmenleri var. Yani bu iletişim ağı içerisinde kendi sorumluluklarımız çerçevesinde görevlerimizi yapıyoruz. Bir de benim en sevmediğim yan, onu da söyleyeyim. Hani dosya tutmak zorundayız biliyorsun. Bir sürü klasörler var böyle odamızda.
Evet yani ya.
Yani o ki gelecek kişiler de buna bizzat alışsınlar. İşte biz buna desimal dosya sistemi diyoruz. Yani bu sistemi öğrenecekler zaten. Bunu okula atanınca öğrenecek mesela. Bunu şeyde yoktu. Yani bizim öyle bir şey yoktu. Bunu tabii ki öğreten okullar da olabilir. Yani dosya düzenleyecekler. Bir ne derler? Bankacı gibi o rolü de olacak yani okulda. İşte benim gibi tercih danışmanlığı da yapacak. Gerekirse yaz ayında tercih danışmanlığı da yapacak. Lisede çalışıyorsa. Bizim sorumluluklarımız bu şekilde çeşitlenebiliyor. Ama genelde okulda anlattığım gibi bireysel, birebir danışmalar, grup danışmaları ve sınıf rehberliği çerçevesinde gidiyor. Gerekirse o çocuklarla gidiyoruz fuarlara mesela. İşte teknoloji fuarlarına. Bu da bizim işimizin parçası. Gerekirse
rahat işte fuarına gidiyoruz. Rahat iş ya Samet, çok güzel. Work and travel. Hayır, insanla teşvik edeyim diye rahat iş diyorum. Belki değil abi, de yazsınlar.
Yani ben sana özelde hani böyle şeyini anlatırım. Daha yani ciddi vakalar da oluyor. Mesela şu an televizyonda görüyorsun. İstismar vakaları falan oluyor. Bunların birçoğunda biz uğraşıyoruz. Yani biz uğraşıyoruz demeyeyim.
Yalnız kanka hakikaten çok bak şunu biz soracağım. Biz ilgileniyoruz. Ne yapıyorsunuz? Yani ben geldim hocam dedim. Kadın ya da erkekte de oluyor sonuçta.
Tamam.
Böyle bir istismar oluyor ya da evet. Bir tehdit alıyorum şu bu.
Tamam.
Siz yetkili kurumlarla aradaki bağlantıyı yani o organizasyon kısmı sizde mi
tamam.
Oluyor abi?
Tamam. Ben onu anlatayım hemen. Yani bu çok aslında değerli bir şey. Yani benim başıma da geldi. Özel anlatmayacağım özel olduğu için. Yani böyle bir
vaka İsim istemiyoruz zaten.
Tabii aynen. Ki. Genel, yani. Bu vaka bize geldiği zaman biz önce dinliyoruz tamam mı? Hiçbir şekilde yargılamadan, hiçbir şekilde doğruluğunu araştırmadan.
Aynı psikolog gibi vaka da diyorsun hatta.
Aynen. Doğruluğunu araştırmadan dinliyoruz. Ve resmi demişim. Ne diyorlar ona? Böyle adli bir vaka olduğu için biz bunu bildirmekle yükümlüyüz. Zaten bunu danışana en başta söylüyoruz. Onlar da biliyor. Ben bunları zaten sene başında toplu olarak söylüyorum. İşte şu olaylarda mesela biz mahkemeye, polise bildirmek zorundayız. Çünkü gizlilik burada bozulur. Hani gizlilik ilkesi var ya işte psikolojide. Burada artık gizlilik olmaz çünkü bu bir adli vakaya dönüşmüştür. Bunun araştırılması gerekiyordur. O yüzden bir üst amirine söylersin. Genelde müdüre söylersin. Bunu bir organize edilir. Bir tutanak tutulur ve bu tutanakla birlikte işte savcı gerekirse polise gidilir. Genelde polise gidilir. Polis bunu tutanak altında alır. Senden bir daha. Daha sonra savcılığa işte gider. Dosya açılır falan. Bir hafta sonra tekrar savcılığa çağrılabilirsin rehber öğretmen olarak. Yani daha sonraki süreçte bu süreç tabii ki adli devam ediyor böyle. Genelde işte ceza falan oluyor diğer taraflar hani araştırdıktan sonra. Ama bizim en büyük yükümlülüğümüz burada bildirim yapmak. İşte burada tehlikeli şeyler de olabiliyor. İşte mesela hocam bunu kimseye anlatmayın beni öldürürler mesela. Bunlar çok kritik, çok tehlikeli yani çok zor şeyler yani. Yani gerçekten de olabilir. Mesela bu olayı kim duyurdu, kim savcılığa verdi dediğiniz zaman işte bir rehber öğretmen verdi dediğiniz zaman valla işin ailesine göre hani kişinin ailesine göre senin başına gelebilecekler değişebilir. Yani bunlar zor şeyler. Benim başıma gelmedi ama işin mesleğin mesela dezavantajı dedin ya zorluk tarafları da bunlar. Yani biz aslında rahat gibi görünüyor. Az önce anlatmış şeyler çok rahat gibi.
Şimdi
ama
olayları.
okuldan çıktığımız zaman biz sırtımızda bir yığın hikayeyle eve dönüyoruz. Bir yığın. Evet belki fiziksel olarak betonla balyozla uğraşmıyoruz. Belki bir fiziksel bir iş yapmıyoruz ama zihinsel olarak biz eve geldiğimizde dehşet derecede bir hikayeyle geliyoruz eve. Ve bu hikayeler de çok acıklı oluyor gerçekten. Yani zor hikayeler oluyor. Çözülmesi sadece bizimle alakalı olmayan şeyler de olabiliyor. Bizim mesleğin en zor tarafları bunlar. İşte bu adli süreç tamamlanıyor. Biz tabii ki o kişiyi, o danışanı izliyle yerlere sevk ediyoruz. Gerekirse biz de tabii ki onun o rehabilitasyon anlamında yani tedavi etmiyoruz ama o hayatla baş etmesi anlamında ona gerekli psikolojik danışman hizmetini veriyoruz. Eğer işte ilaç kullanması gerekiyorsa işte gerekirse psikiyatriye sevk ediyoruz ki o tedavi süreci konsültasyon eşliğinde geçsin yani karşılıklı o kişilerle işbirliği halinde o çocuğa danışmanlık yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki travmatik yaşantılar bunu anlattığım şeyler kolay şeyler değil.
Çok teşekkür ediyorum Samet. Tam 30 dakika oldu. Evet. Detaylı soruları olanlar, özel tamam. soruları olanlar. Samet zaten YouTube kanalımızda yorumlara bakacak ve yorum evet. yazacak. Oradan YouTube'a gidin arkadaşlar bu video atıldığında bir yorum olarak yazın.
Evet.
Çok teşekkür ediyorum. Samet evet. sağ olasın. Biraz ağır ederim. Bir bitiriş oldu ama evet, meselenin ağır. Gerçeklerini görmemiz
evet.
lazımdı.
Evet,
çok
evet.
sağ ol dostum. Sevgiyle evet. kal, hoşça kal.
Görüşürüz.
Teşekkürler
görüşürüz.
Abi. Podcast dinle.